Ayrım 3.
Sayfa 42. O yanıma kadar gelip de motorunu kapatırken ben kokpitte öylece oturup kendisine baktım. Hala yüzüne aptal aptal bakarak motorumu kapattığımda güzel bir yer bulmuşsun dedi. Kasabanın hemen yanında değil mi? İlk müşterilerimiz bir Honda motosikleti üzerinde iki delikanlı neler olduğunu görmek için gelmişlerdi bile. Kulaklarım hala motor gürültüsüyle çınlarken kasabaya yakın da ne demek diye bağırdım. Sadece yarım parsel uzaktayız. Onu demiyorum. O iniş neydi öyle? Hem de Travelayer'la. Buraya nasıl indin? Göz kırptı. Sihir. Hayır Don, ciddi konuşuyorum. Nasıl indiğini gördüm. Dehşet içinde olduğumu ve epey de korktuğumu görebiliyordu. Richard, havada uçan anahtarların, hastalıkları iyi etmenin, suyu şaraba dönüştürmenin ve travel air'ları 30 metrelik tarlalara indirmenin yanıtını gerçekten bilmek istiyor musun? Bütün bu mucizelerin yanıtını bilmek istiyor musun? Sanki üstüme bir lazer ışığı çevirmiş gibiydi. Buraya nasıl indiğini bilmek istiyorum. Dinle diye seslendi aramızdaki boşluğun ötesinden. Bu dünya ve içindeki her şey yanılsama Richard. Hepsi de yanılsama. Bunu anlıyor musun? Ne bir gülümseme, ne bir göz kırpması, sanki bunu çok önceden bilmediğim için aniden bana kızmış gibi. Motosiklet onun uçağının kuyruğu önünde durdu. Delikanlılar uçmak hevesinde görünüyorlardı. Sadece evet diyebildim. Yanılsamalar anlaşıldı. Sonra delikanlılar kendilerini uçurması için ona yalvardılar. Ve arsanın sahibini bulup ineklerinin otlağına inip kalkmak için izin almak da bana düştü. Travelayer'ın o günkü iniş kalkışlarını anlatmanın tek yolu onun sahte bir Travelayer'e benzediğini söylemektir. Sanki bir E2 coupe ya da Travelayer kılığına girmiş bir helikopterdi. Benim için dokuzluk anahtarın uçmasını kabullenmek, içinde yolcusu olduğu halde saatte onun 30 mil hızla kalkışını seyretmekten daha kolaydı. Gördüğünüzde bir şeyin göz boyacılığı ile havalandığına inanmak başka şeydi, mucizelere inanmak başka. Onun öylesine ateşlilikle söylediği şeyi düşünüyordum. Yanılsamalar. Biri bunu daha önce söylemişti. Ben çocukken, sihir öğrenirken sihirbazlar söylerdi bunu. Bize şöyle derlerdi. Bakın, şimdi göreceğiniz şey mucize değildir. Bu aslında sihir de değildir. Bu sadece bir etkidir, sihrin yanılsamasıdır. Sonra bir cevizden bir avize çıkarırlar ve bir fili bir tenis raketine dönüştürürlerdi. Ani bir kavrayış patlamasıyla cebimden Mesih'in el kitabını çıkardım ve açtım. Bir sayfada sadece iki cümle vardı. Sana bir yararı olmayacak bir sorun diye bir şey yoktur. Yararlarına ihtiyacın olduğu için sorunları ararsın. Nedenini bilmiyorum ama bunu okumak kafamdaki karışıklığı hafifletmişti. Ezberleyene kadar tekrar tekrar okudum aynı şeyi. Kasabanın adı Troy'du ve otlak bize Ferris'teki çayırlık kadar iyi geldi. Ancak Ferris'te belirli bir sakinlik hissetmiştim. Buranın havasında ise hiç hoşlanmadığım bir gerilim vardı. Yolcularımız için ömürlerinde bir kerelik bir serüven olan uçmak benim için o huzursuzluğun gölgesinde kalan sıradan bir olaydı. Benim serüvenim birlikte uçtuğum bu kişiyleydi. Uçağını o mümkün olmayan şekilde kullanması ve onu açıklamak için söylediği garip şeyler. Troy halkı Travelayer'ın uçuşundaki mucizeye ben 60 yıldır öğlenleri çalmayan bir kasaba çanının çaldığını duyduğumda ne kadar şaşırırsam ancak o kadar şaşırmışlardı. Olmakta olanın mümkün olmadığını bilmiyorlardı ki. Teşekkür ederiz diyorlardı. Siz geçiminizi böyle mi sağlarsınız? Başka bir yerde işiniz yok mu? Ya da neden Troy gibi küçük bir yeri seçtiniz? Ve Jerry senin çiftliğin bir kutu kadarmış diyorlardı. Öğleden sonramız çok yoğun geçti. Uçmak için akın akın geliyorlardı ve çok para kazanacaktık. Yine de içimde bir ses git buradan, uzaklaş buradan diyordu. Bu sesi daha önce de duymazdan gelmiş ve hep de pişman olmuştum. Saat 3'e doğru yakıt almak için motorumu kapattım ve Skilly benzincisinden 2 beşer galonluk benzinle 2 kere gidip geldiğimde birden aklıma Travelayer'ın bir kere olsun yakıt ikmali yapmadığı takıldı. Shimoda Ferris'e inmeden öncesinden bu yana uçağına benzin koymamıştı ve o uçağı 8 saattir uçurduğunu görmüştüm. Tek bir damla benzin ya da yağ ikmali yapmadan, onun iyi bir insan olduğunu ve bana bir zarar vermeyeceğini bilmeme rağmen yine korkmaya başlamıştım. Motor devrini düşürerek uçarken benzin hava karışımında benzini kısarak bir Traveler'ı fazladan 5 saat uçurabilirsiniz. Ama sürekli kalkıp inerek bunu 8 saat sürdüremezsiniz. Ben orta depomu normal benzinle doldurup motora çeyrek litre yağ ilave ederken o sürekli uçuyordu. Uçmak için bekleyenler bir kuyruk oluşturmuştu ve o da onları düş kırıklığına uğratmak istemez gibiydi. Bir adamla karısının uçağın ön kokpitine binmelerine yardım ederken yanına yaklaştım. Elimden geldiğince olağan ve sakin davranmaya çalışıyordum. "Don, yakıtın ne alemde? Benzine ihtiyacın var mı?" Elimde 5 galonluk bidonla kanadının önünde duruyordum. Gözlerimin içine baktı, kaşlarını çattı. Sanki soluk almak için havaya ihtiyacı olup olmadığını sormuşum gibi şaşkındı. "Hayır," dedi. Kendimi sınıfın en arkasındaki birinci sınıf öğrencisi gibi hissettim. "Hayır Richard, benzine ihtiyacım yok." Buna sinirlenmiştim. Uçak motorları ve yakıt hakkında biraz bilgi sahibiydim. "Öyleyse biraz uranyuma ne dersin?" diye sordum. Güldü ve beni saniyesinde yumuşatıverdi. "Teşekkür ederim, depoyu geçen yıl doldurmuştum." Ve sonra kokpite atladığı gibi yolcularıyla birlikte o doğaüstü ağır çekim kalkışıyla havalandı. Önce insanların evlerine dönmelerini, sonra da müşteri çıksın çıkmasın oradan bir an önce çekip gitmeyi istedim. Sonra da oradan hemen tek başıma gidecek aklım olmasını diledim. İstediğim tek şey havalanmak, herhangi bir kasabadan uzak boş bir tarla bulmak, orada oturup düşünmek ve olup bitenleri günlüğüme geçirerek bir anlam çıkarmaya çalışmaktı. Shimoda bir daha inene kadar fleet'e girmeyip dinlendim. Sonra onun kokpitine yürüdüm. "Ben yeteri kadar uçtum Don. Artık gideceğim. Kasabalardan uzağa konup bir süre biraz daha az çalışacağım. Seninle uçmak çok keyifliydi. Yine görüşürüz, tamam mı?" Gözlerini bile kırpmadı. "Bir uçuşum daha var. Sonra birlikte gideriz. Adam çoktandır bekliyor." "Peki." Harap bir tekerlekli sandalyede bekleyen adam bize doğru yaklaşıyordu. Sanki çok güçlü bir yer çekiminin etkisiyle oturduğu yere yapışmış gibiydi. Kimi arabalarından inmiş, 40-50 kişi bir kenarda durmuş, Don'un adamı tekerlekli sandalyeden uçağı nasıl bindireceğini görmeyi bekliyorlardı. Don bir an bile düşünmedi. "Uçmak istiyor musun?" diye sordu. Tekerlekli sandalyedeki adam çarpık bir gülümsemeyle başını salladı. "Gidelim o halde," dedi Don. Sanki uzun zamandır kenarda bekleyen ve oyuna girme zamanı gelmiş olan biriyle konuşur gibiydi. Şimdi geçmişteki o anı düşündükçe eğer bir gariplik varsa bunun onun o konuşmasındaki yoğunluk olduğunu fark ediyorum. Normal konuşuyordu ama aynı zamanda ses tonunda bir emir vardı. Sanki adamın hiçbir mazeret ileri sürmeden kalkıp uçağa binmesini beklermiş gibi. Ondan sonra olanlar bir garipti. Adam sanki rol yapıyordu. Sakat yatalak rolünün son sahnesini oynayıp bitirmişti. Her şey planlanmış gibiydi. Sanki hiç olmamış gibi o güçlü yer çekimi birden kopuverdi. Adam tekerlekli sandalyeden kalktı ve kendi haline kendisi de şaşarak uçağa koştu. Ben yakınlarında durduğum için adamın sesini duydum. "Ne yaptın? Bana ne yaptın?" "Uçacak mısın, uçmayacak mısın?" dedi Don. "Fiyatı 3 dolardır. Lütfen kalkıştan önce ödeyin." "Uçacağım." Shimoda genelde diğer müşterilerine yaptığı gibi adamın kokpite çıkmasına yardım etmedi. İnsanlar arabalarından fırladılar. Seyircilerden bir mırıltı yükseldi. Sonra şaşkın bir sessizlik kapladı ortalığı. Adam kamyonu 11 yıl önce bir köprüden aşağı uçtuğundan beri yürüyemiyordu. Adam çarşaftan kanat takmış bir çocuk gibi kokpite sıçradı. Koltuğa oturdu. Sanki oynaması için yeni verilmiş gibi kollarını kaldırıp indiriyordu. Kimse ağzını açamadan Don Levy'yi çekti. Traveler havaya fırladı, ağaçların çevresinden döndü, hızla yükseldi. Bir an aynı zamanda hem mutlu hem de ürkütücü olabilir mi? Bunun gibi pek çok an geldi daha sonra. Bu hak etmiş gibi görünen insanın bir mucizeyle iyileşmesi olabilecek olan şeye sevinmekti. Ama aynı zamanda o ikisi bir daha yere indiklerinde rahatsız edici bir şey olacaktı. Kalabalık sıkı bir düğüm olmuş bekliyordu. Ve öyle gergin bir kalabalık da hiç de iyi bir şey değildir. Dakikalar ilerledi. Gözler güneşin altında öylesine umursamazca dolaşan küçük uçaktan ayrılmıyorlardı ve kötü bir şey patlamaya hazır bekliyordu. Uçak havada sekizler çizdi, dar bir sarmal dönüş yaptı, sonra yere inmeye hazırlanan gürültülü bir uçağın daire gibi çitin üzerinde belirdi. Don'da akıl olsaydı yolcusunu alanın öteki ucunda indirir ve hemen havalanıp oradan uzaklaşırdı. Gelen insan sayısı artmıştı. Koşan bir kadının ittiği bir tekerlekli sandalye daha görüyordum. Don kalabalığın yanına kadar geldi, pervanenin yönünü onlardan uzaklaştırmak için döndü ve motoru kapattı. İnsanlar uçağa doğru koştular ve bir an önce adama erişebilmek için gövde bezini parçalayacaklarını sandım. Yaptığım korkakça bir şey miydi bilemiyorum. Uçağıma yürüdüm, levyeyi çektim, motoru çalıştırmak için pervaneyi çevirdim. Sonra kokpite çıkıp uçağı rüzgara sokup havalandım. Donald Shimoda'yı en son gördüğümde kokpitin kenarında oturuyordu ve kalabalık çevresini sarmıştı. Doğuya sonra güneydoğuya döndüm. Bir süre sonra da gölgelik ağaçları ve bir kenarında suyunu içebileceğim deresi olan büyük bir arazi gördüm ve gecelemek için hemen indim. Herhangi bir kasabaya çok uzak bir yerdi. 6. Bölüm. Bugün bile bana neler olduğunu söyleyebilecek durumda değilim. Beni Donald Shimoda olan o garip adamdan bile uzaklaştıran şey bir kötü kader duygusuydu. Eğer kötü kaderle yakın bir ilişki içinde bulunacaksam Mesih bile beni orada tutacak kadar güçlü değildir. Gökyüzüne açık o sessiz büyük çayırlık çok sakindi. Duymak için kendimi epey zorlamam gereken tek ses küçük dereden geliyordu. Yine yalnızdım. İnsan yalnızlığa alışır. Ama bunu bir günlüğüne bile bozarsanız yeniden alışmak gerekir ve bunun içinde her şeye ta baştan başlamalısınız. Çayıra yüksek sesle, "Pekala, bir süre için eğlenceliydi," dedim. Eğlenceliydi ve belki de adamdan öğrenecek pek çok şey vardı. Ama mutlu oldukları zaman bile ben kalabalıklara dayanamam. Ve kalabalıklar eğer ürkmüşlerse ya birini çarmıha gererler ya da ona taparlar. Özür dilerim ama bu kadar da biraz fazla benim için. Bunu söylediğim anda birden durdum. Ağzımdan çıkan sözleri Shimoda söylemişti sanki. Neden orada kalmıştı? Ben de oradan kaçacak kadar akıl vardı ve ben Mesih falan değildim. Yanılsamalar. Yanılsamalarla ne demek istemişti? Bu onun söylediği ya da yaptığı her şeyden önemliydi. Hepsi yanılsama derken çok ateşliydi. Sanki fikri kafama olanca gücüyle kazımak ister gibiydi. Bu bir sorundu gerçekten. Ve onun bana verebileceği şeye ihtiyacım vardı. Ama hala ne demek olduğunu bilemiyordum. Bir süre sonra ateş yaktım. Kalmış et parçalarıyla soya fasulyesi ve şehriye ile 3 gün önce kaynatmam gereken 2 sosisten bir gulaş yaptım. Alet çantam erzak kutumun yanındaydı. Herhangi bir neden düşünmeden içinden 9'luk anahtarı aldım baktım. İyice silip temizledim ve gulaşı onunla karıştırdım. Yalnızdım. Beni seyredecek kimse yoktu. Ben de vakit geçirmek için anahtarı tıpkı onun gibi havada uçurmaya çalıştım. Anahtarı dümdüz havaya atıp da yukarı çıkması sona erip aşağı inmesi başladığı anda gözlerimi kırparsam yarım saniyelik bir süre kadar uçtuğu izlenimine kapılıyordum. Ama sonra otlara ya da dizime düşüyor ve bu etki bir anda kaybolup gidiyordu. Ama bu anahtar o işi nasıl yapmıştı? Bay Shimoda, eğer o bir yanılsamaysa o zaman gerçek olan neydi? Ve eğer bu hayat bir yanılsamaysa neden yaşıyorduk ki? Sonunda pes ettim. Anahtarı 1-2 kere daha fırlatıp bıraktım. Ve bırakınca da birden bir sevinç doldu içime. Nerede olduğumu bildiğim için, tüm varlığın hatta 1-2 yanılsamanın bile yanıtı olmadığı halde bildiklerimi bildiğim için mutluydum. Yalnız olduğum zamanlar bazen şarkı söylerim. Ben ve o yaşlı Paint. Yine şarkıya başladım ve gerçek bir sevgi duyduğum uçağımı okşadım. Beni duyacak kimse olmadığını unutmayın. Göklerde gezeceğiz. Birimiz tükenene kadar çayırların çevresinde dolanacağız. Müziği de sözleri de kendim uydururum her seferinde. Ve pes eden ben olmayacağım Paint. Eğer sen çubuklarından birini kırmazsan o zaman da seni balya teliyle bağlarım ve uçmaya devam ederiz. Devam ederiz uçmaya. Keyifliysem ve mutluysam dizelerin sonu hiç gelmez. Kafiye hiç önemli değildir çünkü. Mesih sorununu düşünmeyi bırakmıştım. Onun kim olduğunu ya da ne demek istediğini bilmemin yolu yoktu. O nedenle onu bırakmıştım ve sanırım beni mutlu eden de buydu. Saat 10 sularında ateş sönerken benim şarkım da sona ermişti. Battaniyemin kanadının altını açarken her neredeysen Donald Shimo'da sana mutlu uçuşlar ve kalabalıklardan uzak kalmalar dilerim dedim. Eğer istediğin buysa. Hayır, sözlerimi geri alıyorum. Sevgili yalnız Mesih, bulmak istediğini bulmanı dilerim. Gömleğimi çıkartırken onun el kitabı cebimden düştü. Ben de açıldığı sayfayı okudum. Senin gerçek aileni birbirlerine bağlayan kan bağı değil, birbirlerinin yaşamlarına duydukları saygı ve mutluluktur. Aile bireyleri pek seyrek olarak aynı çatı altında büyürler. Bunun bana nasıl uygulanacağını anlayamadım ve kitabın kendi düşüncelerimin yerine geçmesine asla izin vermemeyi unutmamaya karar verdim. Battaniyenin altına girdim. Sonra söndürülmüş bir elektrik ampulü gibi birden kendimden geçtim. Gökyüzünün ve belki de yanılsama olan ama güzellikleri de kuşkusuz binlerce yıldız altında rüyasız bir uykuya daldım. Bir daha kendime geldiğimde pembe ve altın sarısı gölgelerle güneş doğuyordu. Işıktan değil de hafifçe başıma dokunan bir şeyle uyandım. Rüzgarda sallanan bir ot diye düşündüm. İkinci kere aynı şey olduğunda bunun bir böcek olduğunu düşünüp elimi savurdum ve az daha parmaklarım kırılıyordu. Dokuzluk bir anahtar elini öyle hızla çarpmak için çok sert bir demir parçasıdır. Bir anda uyandım. Anahtar kanat çubuğu menteşesine çarpıp savruldu, bir an otların arasına gömüldü, sonra yine ağır ağır havaya yükseldi. Ben artık iyice uyanmış olarak bakarken yine ağır ağır yere indi ve düştüğü yerde kaldı. Onu yerden almaya akıl edebildiğimde bunun tanıdığım ve sevdiğim o dokuzluk anahtar olduğunu gördüm. Hala eskisi kadar ağırdı. Hala o sıkışık somunları ve cıvataları sökmek için hevesliydi. Hay lanet olası. Ben aslında lanet ya da cehennem sözcüklerini ağzıma almam. Çocukluktan kalma bir şeydir bu. Ama çok şaşırmıştım ve söyleyecek başka bir şey yoktu. Anahtarıma ne oluyordu? Donald Shimo da buradan en az 60 mil ötede, ufkun berisinde bir yerdeydi. Anahtarı aldım, elimde tarttım, dengeledim. Kendimi gözlerinin önünde dönen tekerlekten hiçbir şey anlamayan, tarih öncesi bir maymun gibi hissediyordum. Bunun basit bir nedeni olmalıydı. Sonunda sıkılıp pes ettim. Anahtarı alet kutusuna koyup tava ekmeğimi yapmak için ateş yaktım. Bir yere gitmek için acelem yoktu. Canım isterse bütün gün orada kalabilirdim. Tavada ekmek iyice kabarmış, çevrilme zamanı gelmişti ki gökyüzünde batı yanından gelen bir ses duydum. Bunun Shimoda'nın uçağına ait olması imkansızdı. Kimse beni Orta Batı'nın milyonlarca tarlası içinde buraya kadar izleyemezdi. Ama gelenin o olduğunu biliyordum ve ıslık çalmaya başladım. Hem ekmeğe bakıyor, hem gökyüzüne bakıyor, hem de indiği zaman sakinlikle söyleyebileceğim bir iki şey düşünüyordum. Gelen gerçekten de Traveler'dı. Fleet üzerinden alçaktan geçti, dik bir gösteriş dönüşü yaptı ve bir Traveler'ın inmesi gereken 60 mil hızla indi. Uçağını benimkinin yanına kadar getirip motoru kapattı. Hiçbir şey söylemedim. El salladım ama konuşmadım. Ancak ıslık çalmayı kestim. Kokpitten inip ateşe yürüdü. Selam Richard. Geç kaldın dedim. Ekmek az daha yanacaktı. Özür dilerim. Bir maşrapa dere suyu, teneke bir tabak, içinde ekmeğin yarısıyla bir parça margarin uzattım. Nasıl gitti diye sordum. Fena değil diye hafifçe gülümsedi bir an. Canımı kurtardım. Bundan kuşkuluydum doğrusu. Bir süre konuşmadan ekmeği çiğnedi. Sonunda yemeği göstererek biliyor musun bu gerçekten berbat dedi. Kimse benim tava ekmeğimi yemeye zorlamıyor seni diye söylendim. Neden herkes benim tava ekmeğimden nefret ediyor? Kimse benim tava ekmeğimi beğenmiyor. Nedendir bu ey yüce usta? Eh diye sırıttı. Ve şimdi Tanrı gibi konuşuyorum. Bence sen bunun iyi olduğuna inanıyorsun ve o yüzden sana lezzetli geliyor. Bir de o kadar inanmadan denersen tıpkı su baskınından sonra bir değirmendeki ateş gibi değil mi? İçindeki otları bilerek koydun herhalde. Kusura bakma, kolumdan düşmüş her nasılsa. Ama sence ekmek otlu ya da şu yanmış kısmı değil. Asıl tava ekmeği sence berbat diyerek kendisine verdiğimi bir lokma eksik olarak uzattı. Açlıktan ölmeyi tercih ederim. Şeftaliler duruyor mu? Kutuda. Beni bu tarlada nasıl bulmuştu? 10.000 kare millik tarım arazisi içinde 9 metrelik bir kanat açıklığını hele de güneş gözüne girerken bulmak hiç de kolay değildir. Ama sormamaya yemin ettim. Kendisi söylemek isterse nasıl olsa söylerdi. Beni nasıl buldun dedim. Herhangi bir yere inmiş olabilirdim. Şeftali kutusunu açmış, şeftalileri bir bıçakla yiyordu ki bu hiç de kolay bir iş değildi. Benzer benzeri çeker dedi bir şeftali dilimini kaçırarak. Ya, kozmik yasadır bu. Ya, ekmeğimi bitirdim, tavayı dereden aldığım kumla temizledim. Gerçekten nefis bir ekmekti. Sence sakıncası yoksa açıklar mısın? Ben nasıl senin o değerli varlığının benzeri oluyormuşum? Yoksa benzerle uçakların birbirlerine benzediklerini mi kastetmiştin? Biz mucize yaratanlar birlik olmalıyız dedi. O söyleyiş biçimiyle bu cümle hem iyi hem de ürkütücüydü. Öyle mi Don? Bu son dediğini ele alırsak biz mucize yaratanlar derken aklından ne geçtiğini sorabilir miyim? Alet kutusundaki dokuzluk anahtarın yerine bakarak bu sabah eski anahtarı havaya uçurma numarasını yaptığını söyleyebiliyorum. Yanılıyorsam söyle. Ben hiçbir şey yapmıyordum. Uyandığımda o şey beni kendiliğinden uyandırdı. Ha, kendiliğinden demek. Benimle alay ediyordu. Evet, kendiliğinden. Richard, mucize anlayışın ekmek yapma anlayışından pek farklı değil. Buna yanıt vermedim. Battaniyemin üzerine uzandım ve sessizliğe gömüldüm. Eğer söyleyecek bir şey varsa canı istediğinde söyleyebilirdi. Kimimiz bu şeyleri bilinçaltımızda öğreniriz dedi. Uyanık zihnimiz böyle bir şeyi kabul etmeyeceği için mucizelerimizi uykumuzda gerçekleştiririz. Gökyüzüne günün ilk küçük bulutlarına baktı. Sabırsız olma Richard. Hepimiz daha çok şey öğrenme yolundayız. Artık her şeyi daha çabuk öğreneceksin ve bir de bakacaksın ki farkında olmadan yaşlı bir bilge usta oluvermişsin. Farkında olmadan ne demek istiyorsun? Bunu bilmek istemiyorum. Hiçbir şey bilmek istemiyorum. Sen de hiçbir şey öğrenmek istemiyorsun. Dünyanın neden olduğunu, ne olduğunu ve niçin burada yaşadığımı ve bundan sonra nereye gideceğimi bilmek istiyorum. Evet, onu da bilmek istiyorum. Eğer istersem uçaksız nasıl uçabileceğimi de. Özür dilerim. Neden? Bu iş böyle değildir. Eğer bu dünyanın ne olduğunu, neden böyle olduğunu öğrenirsen otomatik olarak mucizeler gelmeye başlar. Mucize denilecek şeyler. Ama tabii aslında hiçbir şey mucizevi değildir. Sihirbazın bildiklerini öğrenirsen sihir diye bir şey kalmaz. Bakışlarını gökyüzünden ayırdı. Sen de herkes gibisin. Bunları biliyorsun ama henüz bildiğinin farkında değilsin. Bana bu şeyi öğrenmek isteyip istemediğimi sorduğunu hatırlamıyorum dedim. Sana bütün ömrünce kalabalıkları ve sıkıntı getiren bu şeyi. Aklımdan kaçmış sanırım. Bunu söyler söylemez onun bunu daha sonra hatırlayacağımı söyleyeceğini ve haklı da olacağını anlamıştım. Çimenlerin üzerine uzandı. İçinde son kalan unuyla çuvalı da yastık olarak başının altına yerleştirdi. Bak, kalabalıklar için kaygılanma. Sen istemedikçe sana dokunamazlar. Sen sihirlisin, unutma. Puf ve göze görünmez olur, kapalı kapıların içinden geçersin. Troy'da kalabalık seni kıstırdı değil mi? Ben onları istemediğimi söyledim mi? Ona ben izin verdim. Bundan hoşlandım da. Hepimizin amatör bir yanımız vardır. Yoksa asla usta olamayız. Ama neden terk etmedin? Ben okumadım mı ki? Olayların gidişinden tek ve biricik tam gün mesiye dönüşüyordum ki o işi hemen bıraktım. Ama öğrenmek için o kadar ömürler harcadığım şeyleri unutamam değil mi? Gözlerimi kapatarak bir saman çöpü çiğnedim. Bak Donald. Bana ne söylemeye çalışıyorsun? Neden açık açık konuşmuyorsun? Uzun bir sessizlik oldu. Sonra belki de senin bana söylemen gerek bunu dedi. Benim ne söylemek istediğimi sen bana söyle.